Sayın Levent Gültekin, bugünkü Türkiye gündeminde sizinle ilk önce Çin'de yapılan G20 toplantısına uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki görüşmeleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bundan sonraki aşamada neler bekleniyor?
Cumhurbaşkanı'nın açısından baktığımızda olumlu görünüyor. Pozitif bir hava var. Türkiye'nin Suriye yaptığı operasyona bir destek var. Özellikle darbe sürecinde Batı dünyasının yeterince destek vermemesinin neden olduğu bir suçluluk psikolojisi var bu liderler üzerinde. Onlar çok belli oluyor. Tahmin ediyorum bu anlamda Türkiye biraz daha eli güçlü duruyor bu G20'den sonra. İşte Çin'le Amerikan arasındaki o soğukluk, Türkiye'yle biraz daha yakın davranmalar ve Rusya'yla daha bir Suriye meselesinde müttefik haline gelmiş olmaları. Bütün bunlara baktığımızda bir pozitif hava var. Fakat bu ne kadar sürecek, bu nereye kadar sürecek? Hani Suriye'deki olayların boyutu değişecek mi? İşler YPG ile mücadele dönüştüğünde Batı orada nasıl bir tavır alacak? Bunlar bence çok net değil. Batı da bu anlamda çok net bir tavır koyamıyor. Tahmin ediyorum ki şeyi görmeyi bekleyecekler. Türkiye ne yapacak? IŞİD'e mı daha çok yönelecek yoksa YPG'ye mi, Kürtlere mi yönelecek diye bunun şeyi var. Ama hepsinden önemlisi 15 Temmuz'dan sonra Batı kötü bir sınav verdi bu darbe konusunda. Yeterli bir destek göstermediler Türkiye'ye. Demokrasinin yanında yer almadılar. Bu Erdoğan'a olan öfkelerinden olabilir, işte güvenmemelerinden olabilir, başka nedenlerden olabilir. O onların elini zayıflattı Türkiye'nin iktidarın karşısında. Onun da bir mahcubiyeti var. Merkel'in mesela duruşunda, tutumunda onun bir eksikliği var. Avrupa Birliği'nin darbeyi kınayıcı bir açıklama uzun süre yapmamış olması. Hatta Avrupa Birliği temsilcisinin uzun süre gelmemiş olması. Buradan baktığımızda Türkiye o haklılık elde etmiş olmanın verdiği bir özgüvenle hareket ediyor. Diğer taraftan Rusya ile ilişkilerini düzeltmiş olmanın verdiği bir rahatlık var. Çin'le biraz daha yakınlaşıyor. Amerika ile Biden'ın gelip gitmesinden sonra bir toparlanma var. Orada yani bütün bunların sonucunda bir olumlu hava seziliyor. Yani Türkiye'ye karşı 15 Temmuz öncesi ve sonrası o Batı dünyasında gelişen öfkeli dil biraz daha sakinleşmiş. Bu bir politika mı? Bu yoksa bir taktik mi? Bu yoksa sahici bir şey mi? Hani öz eleştiri mi? Bunlar önümüzdeki günlerde belli olacak. Mesela şimdi şöyle bir şey de konuşuluyor. Haklılık payı vermemiş olsam bile Batı dünyası G20'deki tavrıyla Türkiye'ye şunu demiş oldu. İçeride ne yaparsan yap, dışarıda bizim işlerimizi bozma, bizim ayarımızı bozma, içeride ne yaparsan yap karışmıyoruz anlamına gelen bir. Yani bu demokrasiyi, insan hakları ihlallerini, içerideki basın özgürlüğünü, bağımsız yargının yok edilmesini, bunları artık dert etmiyormuş gibi bir hava da var şimdi Batı dünyasında. Bunu ne kadar sürdürebilirler? Kendi kamuoyuna bunu ne kadar izah edebilirler? Kendi medyalarına bunu ne kadar izah edebilirler? Türkiye diyelim ki dış operasyonlarla ilgili Batı ülkelerinden bir destek aldı, bir kendi yanında duruş sağladı. Bunu içerideki icraatlarına tevil edecek mi? Nasıl olsa benimle aramı iyi, her şeyi yapabilirim mi diyecek? Yoksa buradan bir toparlamaya mı gidecek? Bence biz G20'deki toplantının sonucunu ancak önümüzdeki günler alabiliriz. Yani sadece oradaki liderler arası görüşmeler, tokalaşmalar, sıcak kucaklaşmalar, oradaki konuşmalar, oradaki anlaşmalar bence o toplantının tam sonucunu bize aktarmaya yetmeyecek. Önümüzdeki günler işler nasıl seyredecek? Türkiye'nin Suriye operasyonu ne boyut alacak? Ona karşılık dünya ne cevap verecek? İktidarın içerideki icraatları, işte kanun hükmünde kararnameyle yaptığı işlere Batı nasıl ne kadar tahammül edecek? Bütün bunlar bence önümüzdeki günler gösterecek bize. Bu G20'de Türkiye ne kadar aldı, ne kadar verdi?
Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarından söz ettiniz. Peki Türkiye şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ile birlikte ne durumda ya da bundan sonraki aşamada neler bekleniyor onu da sormak istiyorum size.
Türkiye zaten oraya bence IŞİD için girmedi. Bunu bütün dünya biliyor. Her ne kadar IŞİD için girdiğini ilan etse de asıl birinci öncelikli YPG'ydi. Çünkü YPG'yi artık PKK olarak görüyor. Bütünüyle hani IŞİD'e bir şey yapmıyordur anlamda demiyorum. Birinci önceliği diyorum. IŞİD biraz ikinci öncelik Türkiye açısından baktığımızda. Çünkü Türkiye şu anda o bölgedeki IŞİD'i zaten çok kalıcı olarak görmüyor. Bütün dünya zaten IŞİD'le mücadele ediyor. Yani IŞİD'e orada bir kalıcı bir alanın kalmayacağını uzun vadede Türkiye biliyor. O yüzden de onu kalıcı bir tehdit olarak algılamıyor zaten. Türkiye'nin kalıcı tehdit olarak algıladığı YPG, Kürtler. YPG'nin PKK ile ilişkisi, bağı o açık artık ki kendileri de bunu çok gizlemiyorlar. Bunu bir tehdit olarak algılıyor ve asıl şeyi oradaki YPG'nin kendi alanını genişletme çabası Yani Fırat'ın batısına, doğusuna, her tarafa yayılma çabasını bir tehdit olarak algılıyor. Şimdi asıl Suriye operasyonunun amacı YPG'yi Fırat'ın batısından geri almak. Amerika da buna destek veriyor anladığım kadarıyla. Çünkü birkaç tane açıklama yaptılar. YPG Fırat'ın batısını terk etsin diye. Zannediyorum terk ediyor bu arada.
Peki bu çağrı gerçekten samimi bir çağrı mıydı yoksa göstermelik bir çağrı mıydı sizce?
Ben göstermelik olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ya orada Kürtlere o kadarlık alanı dünya devletleri kolay kolay kabul edeceğini zannetmiyorum. Yani şöyle bir aşamaya hemen gelmezler. Yani Kürtler orada gitsinler, kendilerine bir alan yaratsınlar, bir devlet kursunlar. Barzani'nin bile 20 yıldan fazla oldu, izin vermiyorlar bağımsızlığını bir şekilde. Yani hala Irak toprak bütünlüğüne bir vurgu var. Suriye'ninkine daha fazla vurgu var. Evet, orada IŞİD'le savaşıyor diye en seküler güç YPG gözüküyor. Yani diğer var olan radikal İslamcıların yanında en seküleri Batı'yla ittifak kurabilecek tek güç YPG kabul ediliyor. Bundan dolayı onunla iş tuttular, önünü açtılar IŞİD'le mücadele ediyor diye. Ama bu bütünüyle Türkiye'yi gözden çıkarma anlamına gelmez. Çünkü Türkiye'de sonuçta onlar için bir partner, bir varlık Orta Doğu'da. Stratejik bir ortak. Yani Türkiye'nin hassasiyetlerini bir şekilde gözetmek, dikkat etmek zorundalar. Ben o çağrının bütünüyle şey olduğuna inanmıyorum. Yani bir gerçeklik payı var. Ama tamamen de YPG ile küstürmek istemiyor. Çünkü ellerindeki tek aktör şu anda IŞİD'e karşı kara savaşı veren.
Şimdi Türkiye'nin oraya girmesi bu dengeleri değiştirmiş olabilir mi?
Bundan tahmin ediyorum memnunlar. Çünkü somut olarak Türkiye artık bir anlamda girdi. Hem IŞİD'le de savaşıyor. Batı şunu istedi. Yani Türkiye gitsin, YPG'nin yaptığını Türkiye yapsın. IŞİD'le kara savaşını Türkiye versin diye. Ne olacak? Nasıl bir bataklığa mı dönüşecek? Türkiye ne kadar gidecek? Ne kadar gidebilir? Arkasında da zaten bir çatışma var. Bir de önüne bir çatışma koyacak. Çünkü içeride büyük bir çatışma var PKK'yla. Bir de onun karşılığında öbür tarafta Suriye. Orası bir bataklığa dönüşür mü dönüşmez mi? Asıl bence tedirginlik orada da var. Yani öyle bir tedirginlik yaşanıyor. Yani orası umut ediyoruz ki bir bataklığa dönmez. Türkiye'de bu işi bir kan davasına dönüşür. Bu şimdi öyle bir nokta ki yani gömleğin düğmesini baştan yanlış ilikledikleri için iktidar politikalarıyla. Şimdi geldiğimiz noktada düğmeyi nasıl iliklerse iliklesin yanlış geliyor. Suriye politikası orada bir Kürt varlığının oluşmasına neden oldu. Şimdi o Kürt varlığı kendine tehdit olarak görüyor. Onlarla savaştıkça içerideki Kürt nefretini daha kabartıyor, daha da büyütüyor. Onlarla savaşmadığında içeride savaştığı örgüte bir anlamda sınırının dibinde devlet hakkı tanımış olacak. Öyle bakıyor çünkü Türkiye. Sıcak diyalog kuracak bir zemin, bir dil de oluşturamıyor. Yani biz Kürtlerle oturalım, konuşalım, anlaşalım, komşu olalım. Onu da zaten yapamıyor. Geçmişten tarihsel olarak gelen bu. Yani ne yapacak? Çözüm yok, savaş var. Suriye'de Kürtlere karşı ama o Kürtler burada çok duygusal bağ var içerideki Kürtlerle. Yani böyle bir açmazla karşı karşıya Türkiye. Nasıl çıkacak, orayı nasıl yapacak? Şimdi bir başarı elde ettiği gözüküyor. Yani 90 kilometre kadar içeri girdikleri bir hat koridor oluşmasına, yani Kürt koridor oluşmasına müsaade etmedikleri. Ama bunun içeride de bir yansıması var. Kürtler nezdindeki nefreti de kabartıyor. Batı ne kadar müsaade edecek Türkiye'ye? Şimdi mesela G20'den 2-3 gün önce Batılılardan rahatsız edici açıklamalar gelmeye başlamıştı. Yeter Türkiye daha fazla ileri gitmesin, daha şunu yapmasın, desteklemiyoruz falan filan. Fakat bu G20'deki konuşmalardan sonra yeniden bir destek havası oluşmaya başladı. Bu Suriye Savaşı ne kadar devam edecek? Savaş bitmediği müddetçe Türkiye'nin oradan aklı selimle bir sonuca varması imkansız gibi gözüküyor. Çünkü Suriye'deki savaş Türkiye'deki savaşı da tetikliyor. Yani bugünden bakıp iyidir ya da bugünden bakıp kötüdür diyecek durumda değiliz. Sadece izliyoruz hep beraber. Umut ediyoruz ki Türkiye başını belaya koymaz orada. Aklı selimle hareket eder. Bir an önce sorun gördüğü her neyse onu halledip ülkeye döner. Döner ki daha fazla bir bataklık sürecine de bulaşmamış olur.
Bu arada Doğu ve Güneydoğu'daki olaylarda sanki bir tırmanış var gibi. Türkiye'nin doğusunda da büyük çapta çatışma sürüyor.
Korkunç bir çatışma sürüyor. 2 günde, 3 günde 150 insanın öldüğünden bahsediyorlar doğruysa. Niye doğruysa diyorum. Ben biraz şüpheli yaklaşıyorum bu rakamlara. Ne zaman yüksek sayıda bir asker polis kaybı verdiğimizde TSK ardından yüksek sayıda PKK öldürüldüğü açıklaması yapıyor. Korkunç bir şey var. Yani bir ülke her gün onlarca kendi evladını ölüme veriyor. Çatışma korkunç bir boyutta. PKK artık bir demokratik hak mücadelesi olmaktan çıktı. PKK bir ayrılık, bir savaş sürecine geçti. Yani bizim haklarımız çiğneniyor. Oradan bir silahlı mücadele veriyoruz. Demokratik hakkımızı alalım. Öte bir şey artık bu. Bu bir tamamen Suriye meselesiyle de çok irtibatlı olan, yani oradaki kazanımları da korumaya çalışan ama içine de artık bir ayrılıkçı politikayı daha ön plana koyan ve bunun neticesinde savaşı daha da kışkırtan bir yöntemle devam ediyor PKK. Devlet de bunu da fark ettiği için, bunu da hissettiği için ya da bunu da gördüğü için aynı oranda karşılık veriyor. Özellikle Suriye'deki YPG-PKK ilişkisi, Suriye olayı ve Türkiye'deki PKK'nın giderek işi ayrılıkçı bir politikaya dökmüş, mücadeleye dökmüş olması ister istemez iktidarı artık bir masaya oturtmaktan bütün alıkoyuyor. Zaten bir de iktidar o kadar milliyetçi bir söyleme yöneldi ki son bir yıldır, bir buçuk yıldır. Yani istese de yarın itibariyle kalkıp masayı kuracak hali yok. Toplum buna hazır değil. Toplumu hazırlamasına artık kolay kolay imkan yok. Çünkü karşılıklı bir savaş var, karşılıklı bir resleşme var. Herhangi bir iktidarın dönüp topluma ya ben müzakereleri yeniden başlıyorum şu anda demesi imkan dahilinde bir şey değil. Yani bunu göze alamazlar. Çünkü öyle bir zemin bırakmadılar. Zaten PKK da bunu bırakmıyor. İşte tonlarca bombayla sivilleri öldürerek zaten o da bir müzakerenin oluşmasına da müsaade etmiyor. PKK'nın böyle bir derdi olmuş olsaydı darbeyi bahane edip böyle bir şey sağlayabilirdi. Mesela şöyle bir yol izleyebilirdi. Darbe oldu ülkede, biz şimdilik duruyoruz. Çatışmaları durduruyoruz deyip kendine bir alan açabilirdi mesela. Hani bir bahane üretebilirdi. Hiç öyle bir dertleri yok onların da. Bu arada yazık ki ölen iki tarafında, iki taraf için de söylüyorum, iki tarafında yoksul ölüyor. İki tarafında zenginlerinin çocukları sefa sürüyor. İki tarafında şu anda en gariban, en yoksul çocukları çatışmada yok oluyor. Ve o yoksul çocukların hakkını hukukunu koruyacak, sesi olacak, haykıracak kimse yok. Ne medya var, ne aydın sınıfı var, ne sivil toplum var, hiçbiri yok. Herkes bir tarafın mensubu olmuş. Herkes bulunduğu taraftan meseleye yaklaşıyor. Kimin haklı olduğu, kimin haksız olduğu ancak bulunduğu taraftan nasıl bakıyorsa ona göre değerlendiriyor. Böyle bir korkunç bir çatışmanın ortasında ülke her gün çocuklarını kaybediyor, evlatlarını kaybediyor.
Sayın Gültekin, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla.
İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.